Bora'nın kitabı Ayşe Kulin, Everest Yayınları, 1. baskı. Bu kitap Altı Nokta Körler Vakfı Perihan Esen Minkari Dijital Kütüphanesi'nde seslendirilmiştir. Seslendiren Nuray Taner. Arka kapak. Yorgunum. Önce gerçeğimi kendime kabul ettirirken yoruldum. Sonra gizlerken. Daha sonra yüzleşirken. Kendim olmaya hakkım olduğunu anladığımda, kendimle barışırken, gerçeğimi başkalarına kabul ettirmeye çalışırken, benim gibi binlerce, on binlerce insanın var olduğunu öğrenirken yoruldum. Acımasız günlerin gölgesinde geçen çocukluğunun yaralarını sarmak ve geçmişini silmek için İstanbul'a gelen genç bir adam Bora. Tam hayatını değiştiren aşkı bulup, umudu yeşerdiğinde geçmişi yeniden karşısına çıkacak ve kendi öyküsünü anlattığı Bora'nın kitabı onu bir girdabın içine sürükleyecek. Gizli anların yolcusundan tanıdığımız Bora'nın hazin öyküsüyle Ayşe Kulin, sadece genç bir adamın kişisel varoluş mücadelesini değil, bu coğrafyanın zorlu koşullarında bir insan, bir aşık, bir birey olabilmenin imkansızlığını da anlatıyor. Bora'nın kitabı, kabuğundan sıyrılmaya ant içmiş insanların büyük mücadelesinin romanı. Fırtınalı bir gecede doğmuşum. Siz beni tanımazsınız. Uzaktan geliyorum. Şiirin satırlarında saklı kimliğim. Kavak yerlerinde gizlidir. Cevval bir kısrak gibi oynak esmer güzelliğim. Ben rüzgarın şiddetinden dalların kırıldığı fırtınalı bir gecede doğmuşum. Aşırı yağmurdan doğuma vaktinde yetişemeyen ebe, evin kapısından içeri uçuşan yapraklarla birlikte girerken söylemiş anama kehanetini. Hayatı fırtınalı geçecek bu bebenin demiş. Nah şu yapraklar gibi savuracak onu kaderi. Bir yerlere çalacak, bir göklere uçuracak. Öyle der büyüklerimiz fırtınayla gelenler için. Yanımda gözlerimin içine bakan sevgilim, elimde içki bardağım, önümde meze tepsimle uçağın pahalı koltuklarından birine uzanmış, Çin'den dönerken gelmemişti de, dün pencerenin önünde akşamüstü, İnceden başlayıp giderek hızlanan yağmuru seyrederken gelmişti aklıma bu kehanet. Kaderimin yerlerde sürünme faslını tamamlayıp göklerde uçma faslına geçmiş olduğunu düşünerek gülümsemiştim keyifle. Göklerde uçma faslı, hem de ne biçim. Ben Çin diye bir ülkenin ve ünlü duvarının varlığını hayatımda ilk kez duyduğumda ilkokulun 4. sınıfındaydım. Öğretmenden dinlediğim sarı ırkı hayal etmeye çalışmış, becerememiştim. Bizim oralarda herkes birbirine benzerdi. Orta boylu, kahverengi ya da ela gözlü. Hayat şartlarının ağırlığından dolayı gülümsemeyi bilmeyen asık suratlı insanlardık. Çoğumuz esmerdi. Sarışınların dahi neredeyse göze battığı bir coğrafyada, çekik gözlü, sarı benizli bir Çinliyi gözümde bir türlü canlandıramamıştım. Ama Çin Seddi'ni hemen hayal etmiş, hatta üzerinde defalarca yürüdüğümü, koştuğumu, bir yolunu bulup duvar taşlarına tutuna tutuna duvarın öte yanına indiğimi bile düşünmüştüm. Bin atlı Türk akıncıları bulacağımı sandığım duvarın öte yanı uçsuz bucaksız kıraç bir ovaydı. Hey, sen yine nerelere gittin? Sınıfa dön, sınıfa diye bağırmıştı öğretmen. Yıllar sonra çocukluğumda hayalini kurduğum duvarın üstünde yaşama şansıma inanamayarak yürürken, kıraç topraklar olarak hayal ettiğim coğrafyanın yeşilliği, ağaçların bolluğu karşısında hayrete düşmüştüm. İçimden coşkulu çığlıklar atmak gelmişti. Ama duygularımızı belli etmememizi çok sıkı tembihlemiş kör hocadan dolayı. Aşırı mutluluğumu sevgilimden gizlemiş, tutmuştum kendimi. Biraz da kızmıştım kendime. Ondan ve hurafelerinden hala kurtulamamış olduğum için. Kehanetler, fallar, nazara gelmemek için türlü önlemler, duyguları dışa vuramayan içe dönük yaşamlar, her işe besmeleyle başlamalar ve tüm bu tedbirlere karşın sonsuz mutsuzluk, umutsuzluk, karamsarlık, imkansızlık, yasaklar, ayıplar, boğulma duygusu. Hepsini geride bıraktığımı sanırken, kör hocanın yıllarca başımın üzerinde taç gibi taşıdığım etkisi yine yakalamıştı beni, hiç umulmadık bir yerde. Düşüncelerimden kurtulmak için silkelenir gibi bir hareket yapınca üşüdün mü yoksa diye sormuştu sevgilim. Yok artık. Yaz günü üşünür mü? Yüksekler her zaman esintili olur. Haklıydı. Gerçekten de bulunduğumuz irtifada sinsi bir rüzgar vardı. Rüzgar iyidir demiştim usulca. Severim rüzgarı ben. Dünyaya fırtına eşliğinde gelen ben değil miydim? Severdim elbette. Ebenin kehanetini dün yağmuru seyrederken hatırlayınca adeta ferahlamıştım. Evet, şu kesindi. Hayatımın sürünme, üzülme, korkma, kaçma faslı kapanmış, mutluluk ve başarı faslı açılmıştı. Göklerde uçmak, nihayet. Bundan böyle ben hep göklerde kalmalıyım. Dün gece bu duygular içinde keyifle girdiğim yatağımda mutlu uyanmıştım bu sabah. Yorganın altında tembel kediler gibi gerinip durmuştum kalkmadan önce. Sonra kalkmış, bayatlamış ekmeği bir zamanlar köyde yaptığım gibi geceden kalan tarhana çorbasına doğrayarak ağız tadıyla içmiştim. Oysa ben ekmek dilimlerini sevgilimin armağanı kızartıcıda kızartıp çeşitli reçeller, peynirlerle kahvaltı ediyordum. O hayatıma girdiğinden beri bir gün buradan taşınacak olursam mutlaka gazetelerim ve fırından yeni çıkmış taze ekmeğimi her sabah erkenden kapıma getirecek kapıcısı olan bir eve geçecektim. Aslında gazete pek umurumda değildi. Nasılsa iş yerine sürüyle gazete alınıyordu ama ekmek taze olmayınca kahvaltının tadı çıkmıyordu. İşte bu yüzden çoğu sabah hava güzelse fırına kadar yürüyor, üşendiğimde ise kızartı veriyordum bir gün öncesinin bayatlamış dilimlerini. Uzun zaman var ki kahvaltı niyetine çorbaya ekmek doğramamıştım. Özlemişim. Dumanı tüten tarhanaya kırmızı biberi bolca serpip boğazımı yaka yaka içtikten sonra giyindim çıktım evden. Gece başlayan yağmur sabaha karşı durmuştu. Ama güneşin gücü kaldırımları kurutmaya yetmemişti. Kaldırım çukurlarındaki su birikintileri ışık vurdukça gümüş gibi parıldıyor, yolumu aydınlatıyorlardı. Cihangir'den sıra servilere çıkan arka yolları dudaklarımda bir ıslıkla yürüdüm. Simitçi köşe başındaki yerini almış, simitlerin üzerine ne olur ne olmaz diye bir muşamba örtü çekmişti. Yağmur dindi. Örtüyü kaldırabilirsin dedim simidimi alırken. Ağaçlardan su damlıyor abi ıslatıyor simitleri dedi. Paramı ödedim. Çıtır simitten bir ısırık aldım. Bana ne güzel bir gün başlıyordu yine. Ne kadar şanslıydım. Yok hayır şanslı değil. Şansını dönüştürmeyi başarmış biriydim. Tuttuğumu koparmıştım. Hayatın dizginleri avucumun içindeydi. O dizginleri sımsıkı tutmuş, önce yokuş yukarı tırmanış derken düzlüğe erişmiş, sonra da dolu dizgin koşmaya başlamıştım. Başımda serin İstanbul havası. Ah Nazım. Geç tanıyıp tanışır tanışmaz vurulduğum kadersiz şair. Bazıları Beykonağı'nda doğar, mahpuslarda çürür, doğup doğacağına pişman olur senin gibi. Bazısının da benim gibi şansı yaver gider, zindanından kurtarır kendini. Dünyaya kanat açar diye düşündüm ve yanından geçmekte olduğum ağaca 3 kere tık tık vurdum parmaklarımı bükerek. İnsanın nazarı en çok kendine değer demişti ana. Arslanlar gibi 4 erkek çocuğuyla başlık parası getireceği kesin akça pakça 2 kızının ardından Cemile'yi doğurduğunda. Kız olması yetmezmiş gibi bir de kalça çıkığı sorunuyla doğmuştu kardeşim. Kumayı eve işte bu doğumdan sonra getirmişti babam. Bizim oralarda olağan bir işti. Sakat çocuğun ya da ikinci, üçüncü kızın doğumundan sonra eve yeni bir fırın alır gibi kuma getirmek. Onlar değil miydi erkek ya da sağlıklı çocuk doğurmayı beceremeyenler? Kadınlar hatalarını bilir. İster istemez boyun eğerlerdi. Sadece kadınlar değil, toprağı, davarı ya da dini sıfatı olmayan erkekler de bilirdi haddini. Herkes yerini, haddini bilirdi. Gücün karşısında boyunlar hep eğik olurdu. Hayatın işte bazıları için böylesine acımasız seyrettiği bir coğrafyanın çocuğu olarak Çiçek pasajına saparken hala düşünüyordum. Şu halimi bir yıl önce rüyamda görsem hayra yormayacağımı. Bir zamanlar İstanbul'a varabilmek dahi uzak bir hayalken, İstanbul'da ne kelime? Bugüne bugün ben Singapur'u, Pekin'i görmüş adamdım ben. Bu şehirlerin en iyi otellerinde kalmış, en lüks lokantalarında yemek yemiş, Çin Seddi'nin üzerinde yürümüş adamdım. Gerçek miydi bütün bunlar? Yoksa tekrar tekrar görmekten usanmayacağım, asla uyanmak istemediğim bir rüyayı mı sürdürüyordum? Pasajın yanındaki mağazanın vitrine yansıyan aksimi görünce, orada ağaç olmadığı için bu kez dilimi ısırıp kulak mememi çekiştirdim nazara. Kem göze karşı. Sonra derin bir nefes aldım. Yapacağım alışverişlerin dökümünü yaptığım kağıdı yokladım cebimde. Kağıt parmaklarımın arasında hışırdadığına göre demek ki gerçekti işte her şey. Sabaha karşı görünmüş bir rüya değildi. Uykuya dalmadan önce kurulmuş bir hayal hiç değildi. Birazdan alacağım malzemelerle akşama Çin yemekleri hazırlayacaktım sevgilime. Çin tavuğu, Çin sebzeleri, ekşi tatlı karides ve bir Çin tatlısı pişirecek. Tabakların yanına Çin'den alınmış çubukları koyacak. Yine oradan getirdiğim küçük porselen çaydanlıkta Yasemin çayını hazır edecektim. Eksiksiz bir sofra kuracaktım. Sevgilimin armağanı olan Çin ipeği ceketimi giyecektim. Onun bana cömertçe armağan ettiği yolculuğa sevgiyle, özenle hazırlanmış sürpriz bir sofra ile teşekkür edecektim. Nasıl yapacağını ve seveceğini düşününce yüzüme yayılan tebessüme mani olamadım. Ağzım neredeyse kulaklarıma kadar yayıldı. Simidimin yarısını pasajın girişine uzanmış kulağı küpeli boz köpeğe vermek için eğildim. Yanıma bana duyurmadan usta bir hırsız gibi sessizce yaklaşan bir sıska sarman, doğradığım simit parçalarından birini hızla kapıp uzaklaştı. Şimdi hır çıkacak diye düşündüm. Kedi köpek kavgasının orta yerinde bulacağım kendimi. Ama öyle olmadı. Sokak köpeği kızıp havlayacağına, kuyruğunu üşengeç bir şekilde kaldırıp iki kere yere vurdu. Bana mı teşekkür etti, yoksa kediye onay mı verdi anlayamadım. Ama köpeğin bu davranışını iyiye, sakin, sorunsuz bir güne yordum. Balık pazarının Beyoğlu girişinden içeriye doğru yürürken alacaklarımı geçiriyordum aklımdan. Önce sebzelerle meyveleri, sonra baharatları almalıydım. Karideslerle tavuğu ise en son. Evimin yakınlarında bir manavla bir kasap yok değildi. Ama her şeyin en tazesini almak için bu yolu tepmeyi göze aldığıma göre limonları dahi tek tek elleyerek seçtim. 3 orta boy havuç, birer tane yeşil ve kırmızı biber, meyvelerin bulunduğu tablolara yöneldim. Daha önceleri varlığını bile bilmediğim ananas, kivi, baharat alışverişte tamamlanınca tavuğumu aldım, balıkçıya yürüdüm. Karidesleri tarttırdım. Paramın üzerine beklerken biri adımı seslenince dönüp arkama baktım. Ah, ne büyük bir hata yaptım ben. Ve kalabalığın arasında aktarın önünde duran kişiyi görür görmez tanıdım. Gözlerimiz bir an takılı kaldı. Hızla bir resim Cemile'yi incecik kollarından tutmuşuz. İkimizin arasında dalgalanıyor havada geldi geçti. Gözlerimi kaçırdım. Bakışlarımla daha uzaklarda birini arıyormuş gibi yapıp çevirdim başımı. Balıkçının uzattığı parayı telaşla cebime attım. Yerde duran torbalarımı kaptım. Ellerimde tıkış tıkış dolu poşetlerimle koşar adım uzaklaştım oradan. Peşimden geldi. Ceketimin kolundan çekiştirerek durdurdu beni. "Dursana lan," dedi. Yüzüne boş gözlerle bakmaya çalıştım. "Lan Bedros, beni tanımadın mı lan?" "Pardon." "Oğlum, Recep ben, Recep." "Beni biriyle karıştırdınız herhalde," dedim. "Yok ulan, ne karıştırması? Bal gibi sensin işte. Tanımam mı ben seni?" "Kara Söğüt'ten Bedri işte." "Ben o kişi değilim, bırakır mısın kardeşim?" "Bırakmadı kolumu." "İstanbullu olunca unuttun mu çıktığın deliği lan? Yapma yahu." "Arkadaşım, insanlar birbirine benzeyebilir. Ben seni hiç tanımıyorum. Adım Bedri değil. O söylediğin yere de ömrümde gitmedim. Bırak ama kolumu." Ben ceketimi hoyratça çekeleyince bıraktı. Gözlerindeki şaşkınlığı ve kederi gördüm. Arkamı dönüp hızla uzaklaştım oradan. Koşarak caddeye çıktım. O anda geçmekte olan ve tesadüfen önümde yavaşlayan tramvaya attım kendimi. Elimdeki poşetleri yere bırakıp akıllı biletimi çıkardım cebimden. Geçiş aldım ve Recep'in hala peşimde olduğunu varsayarak insanları itiştire kakıştıra arkaya doğru ilerledim. Tramvayın arka kapısından caddeye atlayıp koşarak önüme ilk gelen sokağa daldım. Rastgele girdiğim apartmanın sahanlığında nefeslenip bekledim. O karanlık ve rutubet kokulu yerde ne kadar kaldım bilmiyorum. Bilemiyorum. Kalp atışlarım yavaşlayıp nefesim normale dönünce kafamı kapıdan dışarı uzatıp sağa sola baktım. Ne gelen vardı ne giden. Belki de peşimden gelip tramvaya binmemişti. Dönüp bakamamıştım ki korkudan. Takip edilmediğime kanaat getirince çıktım apartmandan. Tarlabaşı bulvarına kadar koşup önümden ilk geçen taksiyi durdurdum. Şoföre adresimi verdim. Keşke yolun karşı tarafından bineydiniz dedi şoför. Şimdi ta nerelere gideceğiz geri dönmek için. Olsun, borcum neyse öderim. Yola koyulduk. Ben iyice büzüldüm oturduğum yerde. Adeta hedef küçülttüm dışarıdan görünmemek için. Yoğunlaşan trafikte zar zor ilerlerken ayaklarımın dibindeki torbadan karides kokuları geldi. Şoför homurdanarak camını yarıya kadar açtı. Homurtusunu duyamazlığa geldim. Evin önüne geldiğimizde paramı arabanın içinde ödeyip hemen daldım apartmana. Evime girince torbaları kapının hemen yanına bırakıp pencereye koştum. Perdeyi siper ederek dışarı baktım. Sokağın sağ kaldırımında aralarında konuşarak ağır ağır yürüyen 2 yaşlı kadından başka kimseler yoktu görünürde. Bir sokak köpeği karşıdan karşıya geçip çöp bidonunun yanına kıvrıldı. Bidonun tepesine üşüşmüş kediler oralı bile olmadılar. Bu şehrin her an kavgaya hazır insanlarına inat, kedileriyle köpeklerinin uysallıklarına bir kere daha şaşarak biraz daha durdum perdenin gerisinde. Arka arkaya birkaç taksi, birkaç da özel araba geçip gitti penceremin önünden. Takip edilmediğime emin olunca kapının yanında bıraktığım torbaları toplayıp mutfağa geçtim. Malzemeleri poşetlerinden çıkardım. Önce sebzelerle meyveleri yıkadım. Sonra da karidesleri. Pekin'den aldığım İngilizce yemek kitabını, İngilizce Türkçe sözlüğü ve bir başka Çin mutfağı kitabını yapacağım yemeklerin sayfalarını açarak tezgaha yaydım. İşe koyuldum. Sebzeleri doğrarken ellerim titriyordu. Aklımı işime veremiyordum. Sabahki neşemden eser kalmamış, huzurum kaçmıştı. Doğrama işi bitince dayanamadım. Ön tarafa geçip tülün ardından bir kez daha baktım sokağa. Kalabalıklaşmıştı sokak. Gelip geçenlerle park yeri arayanlar arabalarla doluydu. Gözlerim karşı kaldırımda telaşlı telaşlı yürüyen birine takıldı. O muydu yoksa? Dikkatli baktım uzaklaşan gence. Yok, hayır, o değildi. Ama ne tuhaf. İzimi kaybettirmiş olmanın ferahlığı yerine yüreğimde ince bir hayal kırıklığı vardı adeta. Neredeyse belli belirsiz bir özlem. Farkına bile varmadan yükselmişim parmak uçlarımda. Baba evimin çocukken boyuma yüksek gelen dar kare penceresine uzanmak istermişçesine. Buradakiler gibi geniş ve çift kanatlı değildi benim köyümdeki evlerin pencereleri. Kışın soğuğuna karşı oldukça küçük, içerisi gözükmesin diye de yüksekçeydiler. Dışarıyı zahmetsizce görebilmek için çocukların ya boylarının uzamasını beklemeleri ya da bir taburenin üzerine çıkmaları gerekirdi. Bu yüzden ilkokuldayken evin karşısında dikilen arkadaşımı görmek için anamın en büyük tenceresini ters çevirir üzerine çıkardım. Yakaladımsa kıçıma bir tekme sallar, bir de küfür ederdi anam. Hiç oralı olmazdım. Yeter ki Recep gelmiş, sıska bacaklarına kısa gelen pantolonuyla, ayaklarında teki yanından patlamış lastik ayakkabılarıyla evin karşısındaki ağaca yaslanıp beni bekliyor olsun. Onu gördüğüm an fırlardım evden. Anam sokağa kaçtığımı fark edip bağırmaya başladığında biz evin köşe yaptığı sokağa çoktan dönmüş olurduk. Evdekiler yangın yerinde top oynayan çocukların arasına katıldığımızı zannederdi. Oysa biz koruya kadar koşar, önce ağaçlara tırmanır, sonra da yan yana oturup hayal kurardık. İyi havalarda Cemile'yi de alırdık aramıza. Kollarından tutarak az yukarı kaldırıp ayaklarını yerden kestiğimiz kardeşim rüzgarda sallanan basma eteklik gibi uçuşurdu aramızda. Öyle narindi ki sanki hiç ağırlığı yoktu Cemile'nin. Anam arkamızdan almayın şunu aranıza ayak bağı olur size diye bağırırdı. Söylediği doğruydu ama ben hiç gocunmazdım kız kardeşimin vereceği eziyetten. Ben sevgimden Recep sevabına Cemile'yi aramızda kuş gibi uçururduk. Cemile en sevdiğim kardeşimdi. Dinlemeyi bilirdi. Ondan esirgenen merhameti etrafına cömertçe saçardı. Bir bacağı aksadığı halde hiçbir işten kaçmazdı. Bize katıldığı günlerin dışında hiç gün görmezdi. Bütün ömrü iki göz evin içinde geçerdi zavallının. Anamın eteğinin dibinde dolanır, patates, soğan doğrardı, ateşi yerlerdi. Mutfakta oyalanmayı ben de severdim. Hele de hamur yapmayı, reçel karıştırmayı, turşu kurmayı. Cemile'nin yapması gereken bir sürü işi o yorulmasın diye ben üstlenmiştim. Çünkü yorulunca beli ağrırdı kardeşimin. Tavukları ben yemlerdim. Yemeğe konacak soğanları ben doğrardım. Sofrayı ben yayar, ben kaldırırdım. Ve bütün bu işleri babamın önünde yapmamaya dikkat ederdim. Çünkü nedense beni mutfakta görünce ifrit kesilir. Avaz avaz bağırırdı. Çalışacaksan yürü git bahçeye. Karı gibi dolanma evde diye. Anam, ne var bunda? Çocuk yemek yapmayı seviyor. Belki aşçı olacak diye söylenirdi ama bunu öyle alçak sesle söylerdi ki babam duymazdı. Anam da çocukları gibi korkardı babamdan. Babamı kızdırmak için bir kabahat işlemeye de gerek yoktu çünkü. Yüzü hiç gülmeyen, karları savurarak yürürken kalın siyah paltosuyla heybetli bir umacıya benzeyen babam her zaman ürkütürdü bizi. Allah'tan evden erken çıkıp gider, ancak yemek saatine doğru geri gelirdi. Yemekten hemen sonra da biz oğulları o istediği için Kur'an kursuna gitmek üzere ayrılırdık evden. Döndüğümüzde çoğu kez yatmış olurdu. Yatmışsa rahat bir nefes alırdık. Yatmamışsa geçirdiğimiz günün hesabını verirdik. Bu yüzden eve yolu uzatarak, ayak sürüyerek dönerdik ki yatmış olsun. Yaz ayları uzun kış aylarından daha keyifli geçerdi. Evde hiç durmazdık. Ağabeylerim top oynamaya yangın yerine giderdi. Ben ve Recep Cemile'yi aramızda uçurarak ya nöbetleşe sırtımıza taşıyarak koruya giderdik. Biz dut silkelerken Cemile bir ağacın altında oturur bizi beklerdi. Yoğun yaprakların arasından süzülerek yüzüne vuran güneş ışığında saçları gözleri parlardı. Bize eşlik etmenin insan yerine konmanın verdiği haz bakışlarına yansırdı. Ama dereye ineceksek eğer Cemile'yi katmazdık aramıza. Suya girmek için soyunur, kirli patıska donlarımızla cıbıl kalırdık çünkü. Islak don sudan çıktığımızda bedenimize yapışır, ayıp yerlerimizi belli ederdi. Utanmazdık birbirimizden. Beraber büyümüştük. Her halimizi bilirdik Recep'le. Hatta bir keresinde donlarımızı taşlara serip kurutmak için kıçımızdan çıkarmış, küsküllerimizi önümüzde sallanırken görünce önce biraz utanmış, kıkırdamış, sonra da birbirimizi inceleyip kiminkinin daha büyük olduğuna bakmıştık. Zaman içinde baş eğlencemiz olmuştu bu kıyaslama. Suya ilk daldığımızda hangimizinki soğuktan daha çok büzüşecek, sırt üstü yattığımızda hangimizinki ne yana düşecek, kim daha uzağa işeyecek. Biraz daha büyüdüğümüzde ise başka kıyaslamalar girmişti devreye.